Afrikalı Leo, Amin Malov. 1. kaset, 1. yüz. Yapı Kredi Yayınları, Ekim 1998. 11. baskı. İstanbul, çeviren Sevim Raşa. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Afrikalı Leo, gerçek bir yaşam öyküsünden çıkarılmış düşsel bir yaşam öyküsü. Bir berberin sünnet ettiği, bir papanın vaftiz ettiği Hasan İbn Muhammed Elvezan Ezzeyati alias Mumdiyar Giovanni Leone de Medici'nin Leo Africanus, yani Afrikalı Leo'nun öz yaşam öyküsü yazmış olsaydı yazacağı gibi. Amin Malov bu ilk romanında, daha sonra Semerkant, YKY 1993, Tanyos Kayası, YKY 1995, Doğunun Limanları, YKY 1996 ve öteki romanlarında da yapacağı gibi tarihle, tarihten olağanüstü bir halı dokuyor. Bir uçan halı. Afrikalı Leo. Amin Malov 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Malov, bugün vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmaktadır. Yapıtlarında çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işleyen Malov, ilk kitabı Les Crusades Vieux, Parles Arabes, 1983, Arapların Gözüyle Haçlılar ile tanındı ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayınlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, ilk romanı Leon African, Afrikalı Leo ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Malov'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı Semerkant, Semerkant da coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Malov'un sonraki kitapları yine romandı. Les Jardins de Lumière, 1991 Işık Bahçeleri ve La Première Siècle après Beatrice, 1992 Beatrice'dan sonra birinci yıl. Amin Malov 1993'te yayınlanan romanı Le Rocher de Tanyos, Tanyos Kayası ile Concord ödülünü kazandı. Son romanı Echelles du Levant, Doğunun Limanları ise 1996'da yayımlandı. Amin Malov'un 4 romanı yayın evimizce Türkçe'ye kazandırılmıştır. Afrikalı Leo 1993, Semerkant 1993, Tanyos Kayası 1995, Doğunun Limanları 1996. Sevim Gündüz Raşa 1940 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini orada, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Matematik ve Astronomi bölümlerinde yaptı. Şu sıralar VKV Koç Özel Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapıyor. Sevim Gündüz Raşa 1993-1994 öğretim yılında Fulbright bursuyla ABD'de bulunduğu sırada Maryland Üniversitesi'nde uygulamalı roman ve öykü yazma kursunu bitirdi. 1995 yılında Prenses Ozor adıyla bir çocuk öyküleri kitabı yayımladı. Çevirileri Ronald Duncan'dan Abelard ve Hallows, Steinbeck'in Mektupları, Mektuplarda Bir Yaşam, Paul Gallico'dan Beyaz Kaz, E. Hemingway'den Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Steinbeck'ten Sardalya Sokağı, Tolstoy'dan Çocukluk, Delikanlılık, Gençlik ve Kazaklar, Andre Gide'den Pastoral Senfoni. Andre'ye. Yine de hiç kuşkunuz olmasın, Afrikalı Leo, Gezgin Leo benim. V.B. Yeats, İrlandalı şair, 1865-1939. Ben Hasan, Tartıcıbaşı Muhammed'in oğlu, ben Giovanni Leon de Medici, bir berberin sünnet ettiği, bir papanın vaftiz ettiği ben. Şimdi Afrikalı diye anılıyorum ama Afrikalı değilim. Avrupalı da, Arabistanlı da değilim. Bana Granadalı, Faslı, Zeyatlı da derler ama ben hiçbir ülkeden, kentten ya da boydan değilim. Ben yolların oğluyum. Ülkem kervan, yaşamımsa yolculukların en beklenmedik olanları. Bileklerim ipeğin okşayışlarını duyumsadı, kaba yünden incindi, prenslere özgü bilezikleri ve ayrıca kölelik zincirlerini taşıdı. Parmaklarım bin tane peçe araladı, dudaklarım bin tane el değmemiş kızın kızarmasına neden oldu. Gözlerim kentlerin yok olduğunu, imparatorlukların silindiğini gördü. Benim Arapça, Türkçe, Kastilya dili, Berberi dili, İbranice, Latince, sokak İtalyancası konuştuğumu duyacaksınız. Çünkü bütün diller ve bütün dualar benim dillerim ve dualarım. Fakat ben hiçbirine ait değilim. Ben yalnızca Tanrı'ya ve dünyaya aitim. Ve yakında bir gün yine onlara döneceğim. Fakat oğlum, sen benden sonra yaşayacaksın. Senin anılarında olacağım. Kitaplarımı okuyacaksın. Baban bir Napolili gibi giyinmiş olarak onu Afrika'ya götürmekte olan geminin güvertesinde, tıpkı uzun bir yolculuğun sonunda hesaplarını tutan bir tüccar gibi bir şeyler karalamakta. Fakat benim de yaptığım bir tür hesap değil mi? Ne kazandım, ne yitirdim? Ulu Tanrı'ya ne diyeceğim? Bana türlü yolculukların beni alıp götürdüğü yerlerde geçirdiğim 40 yıl bağışladı. Zekam Roma'da gelişti, tutkum Kahire'de, üzüncüm Fas'ta. Çocukluk saflığımsa daha Granada'da. 1. Granada kitabı. Selma el Hürre yılı. Dipnot. Arapça Özgür Selma. Hicri 894. 5 Aralık 1488, 14 Kasım 1489. O yıl kutsal ay Ramazan yaz ortalarına rastlamıştı. Granada halkı günün sıcağında çabuk öfkeye kapıldığı için babam çok seyrek olarak gece basmadan önce sokağa çıkardı. Sık sık kavga olduğu için ağır başlı anlamlı bir yüz Tanrı'ya saygı işareti sayılırdı. Bunaltıcı sıcak altında iç çatışmalardan bunalmış, dıştansa inançsızlarca tehdit altında bulunan bu kentte ancak oruç tutmayan ya da Müslümanların yazgısıyla hiçbir ilgisi olmayan biri gülümseyebilir veya dostça davranabilirdi. Ulu Tanrı'nın sonsuz kayrısıyla Ramazan'dan bir gün önce Şaban ayının son günü doğmuşum. Annem Selma iyileşene değin oruç tutmayacaktı. Babam Muhammed ise açlıkla geçen sıcak günlere karşın homurdanmıyordu. Çünkü adını taşıyacak, bir gün silahlarını kuşanacak bir oğlu olmak her erkek için bir sevinç nedenidir. Dahası ben ilk oğuldum. Kendisine Ebul Hasan, Hasan'ın babası dendiği zaman göğsü kabarmış, eliyle bıyıklarını düzeltmiş, yukarıdaki odada benim yatmakta olduğum bölmeye bakarken iki elinin baş parmaklarını sakalı arasında yavaşça gezdirmişti. Yine de babamın sevinci annem Selma'nınki denli derin ve yoğun değildi. Annem bedensel olarak henüz güçsüzdü, sancıları kesilmemişti. Ama bütün bunlara karşın benim dünyaya gelişimle o da yeniden doğmuştu. Çünkü ev halkı arasında birinci kadın durumuna yükselmiş, ayrıca önünde uzanan uzun yıllar boyunca babamın ilgisini sağlama almış oluyordu. Uzun yıllar sonra bana doğuşumla birlikte korkularının tümüyle silinmeseler bile gitgide azaldığını söylemişti. Babamla ikisi kardeş çocuklarıydılar. Evlenmelerine daha onlar çocukken karar verilmişti. Evlendikten 4 yıl sonra gebe kalmıştı Selma. Evliliğinin daha ikinci yılında çevresinde küçük düşürücü dedikodular yapıldığının ayrımına varmıştı. Bir gün Muhammed satın aldığı örgülü kara saçlı güzel bir kızla gelmişti. Askerler Mursiye yakınlarına yaptıkları bir baskında ele geçirmişlerdi kızı. Babam kıza Verdi adını vermiş, yukarı katta iç avluya bakan bir odaya yerleştirmiş. Daha sonra ut çalmayı, dans etmeyi ve yazmayı öğrenmesi için Mısırlı İsmail'e göndermekten söz etmeye başlamış. Tıpkı sultanların gözdelerini gönderdikleri gibi. Annem şöyle diyordu: ben özgürdüm, o ise köleydi. O nedenle karşılaştırılamazdık, eşit koşullarda değildik. Verdi durumu gereği her türlü baştan çıkarıcı oyunu ve düzeni biliyordu. Peçesiz dışarı çıkabiliyor, şarkı söyleyip dans edebiliyor, şarap doldurup göz kırpabiliyor, soyunabiliyordu. Oysa ben bir eş olarak utanıyor, Babanı hoşnut edecek şeylere en küçük bir ilgi duymuyordum. Bana dayı kızı ya da saygıyla El Hürre, özgür veya El Arabiye, Arap derdi. Verda ise bana bir hizmetçinin hanımına duyduğu saygıyı gösterirdi. Bir sabah diye annem sözünü sürdürdü. Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına karşın sesi boğuluyor, titriyordu. Bir sabah süslü Sara kapıyı vurup geldi. Dudakları ceviz köküyle boyanmış, gözlerinden sürme neredeyse akmakta. Elleri kınalı, baştan ayağa bürümcük ipekler içinde. Tatlı kokular sürünmüş, sık sık beni göstermeye gelirdi. Her neredeyse Tanrı onu korusun. Muska, bilezik, limon, amber, yasemin, suzan bağı esansları satar, fal bakardı. Birden benim kıpkırmızı olmuş gözlerimi ayırt etti. Daha ben ona derdimi anlatmadan avcuma baktı, açık bir kitabın sayfalarını okur gibi okumaya başladı. Gözlerini avcumdan ayırmadan bugüne değin unutmadığım şu sözleri söyledi. Biz Granada kadınları için özgürlük, köleliğin aldatıcı bir biçimidir. Kölelikse özgürlüğün kurnazca bir biçimi. Sonra daha bir şey demeden saz sepetinden yeşilimsi, ağzı tıpalı bir küçük şişe aldı. Bu gece bir bardak orjat şurubuna bu sıvıdan 3 damla karıştır, kendi elinde dayı oğluna ver. Dipnot: Orjat, arpa, badem ve şekerle yapılmış alkolsüz içki. Kelebek ışığa doğru nasıl koşarsa o da sana öyle koşacak. 3 gece sonra bunu yine yap, 7 gece sonra yine de. Birkaç hafta sonra Sara geldiğinde aşermeye başlamıştım bile. O gün ona elimdeki bütün parayı verdim. Bir avuç dolusu dirhem. Sevinçten oynuyordu. Odamda paraları avuçlarında tutarken ayaklarını hızlı hızlı yere vuruyor, kalçalarını oynatıyor, paraların sesiyle bütün Yahudi kadınların takmak zorunda oldukları cülcülün ince sesi birbirine karışıyordu. Gerçekten de Selma tam zamanında gebe kalmıştı. Çünkü Tanrı Verda'nın da o günlerde gebe kalmasını uygun bulmuştu. Gerçi kız özel durumundan ötürü gebeliğini gizliyordu ama 2 ay sonra gerçek ortaya çıkınca ikisi arasında hangisi erkek çocuk doğuracak diye bir tür yarış başladı. Her iki bebek de erkek olursa hangisinin daha önce doğum yapacağı önem kazanıyordu. Selma kuruntularla kıvranıyor, rahat uyuyamıyordu. Verda ise daha geç doğursa bile bir erkek çocuk dünyaya getirirse çok mutlu olacaktı çünkü yasalarımıza göre kölelikten geldiği için tatlı hoppalıklarından vazgeçmesi beklenmeden özgür bir kadın olabilecekti. Babama gelince erkekliğinin bu çifte kanıtından ötürü pek mutluyduk. Öyle ki çatısı altındaki bu olağan dışı yarışma havasını sezinlememişti bile. Bir akşam güneş batmadan önce her iki eşinin de kendisiyle birlikte arkadaşlarıyla buluştuğu bayrak kapısı yakınındaki hana kadar gitmelerini istedi. Eşlerinin durumu artık gözlerden gizlenemiyordu. İki kadın el ele evlerinin üst kat pencerelerinden, perdelerin arasından gizlice bakan kadınların alaylı gülüşleri arasında ve erkeklerin meraklı, araştırıcı bakışları altında, El Bayez'inde en dedikoducu ve en boş işlerde zaman öldüren semt bizimkiydi. Özellikle annem utançtan neredeyse büzüşmüş olarak babamın birkaç adım arkasından yürüyorlardı. Onları yeterince gösterdiğine karar verince, kendisi de gizli bakışlardan yeterince etkilendiğini duyumsayınca, evde bir şey unuttuğunu ileri sürdü. El Bayazi'nin karanlık, ilkbahar yağmurlarıyla kimi çamurlu, kimi kaygan, kimi taşlı, iki anne adayı için binbir tehlike gizleyen yollarından, oynayan bir kaldırım taşı hepsinden bile daha tehlikeli olabilirdi, gerisin geri eve yürüdüler. Yorgun ve zihinleri karışmış iki kadın, Selma ve Verda, dayanabilecekleri en son noktaya varmış olarak ve ilk kez gerçek bir birliktelik duygusuyla kendilerini aynı yatağa, köle kızın yatağına zor attılar çünkü El Hürre'nin kendi odasına gitmek için merdivenleri çıkacak gücü kalmamıştı. Babam her iki çocuğunu da aynı anda yitirebileceği olasılığının bilincinde olmadan yeniden hana dönmüş. Anneme göre doğacak iki oğlu için arkadaşlarının iyi dileklerinin tadını çıkarmak ve komşumuz Berber Hamza'yla tavla oynayabilmek amacıyla hiç kuşkusuz koşa koşa gitmiş. Kilitli anahtarın döndüğünü duydukları zaman iki kadın da kahkahalarla gülmeye başlamışlar. Sakinleşmeleri için epey bir zaman geçmesi gerekmişti. 15 yıl sonra annem o günü anımsayınca böyle bir çocukluktan dolayı yüzü kızardı ve biraz da utanarak o günlerde Verda'nın 16, kendisinin ise 21 yaşında olduğuna dikkatimi çekti. Bu olaydan sonra aralarında ilişkilerini yumuşatan bir bağ oluştu. Süslü Sara aylık ziyaretlerinden birine geldiği zaman Selma, bu gezici falcı, gerektiği zaman ebe, masajcı, berber olan ya da istenmeyen tüyleri söken bu kadına karnını göstermesi için köle kızı da çağırdı. Süslü Sara haremlerde kapalı kalan sayısız müşterisine, kentte ve bütün sultanlıkta yer alan yüzlerce skandalın öykülerini anlatırdı. Sara yeminler ederek anneme çok çirkinleştiğini, bunun oğlan doğuracağı anlamına geldiğini, Verda'ya ise acıyarak çok güzel olduğunu söyledi. Selma Sara'nın söylediklerine öylesine inanıyordu ki o gece bunları Muhammed'e anlatmaktan kendini alamadı. Ayrıca çok utanarak Sara'nın bir uyarısını aktarmak zorunluluğunu duydu. Bebeğe zarar vermemek ya da erken doğuma neden olmamak için Muhammed her iki karısından da artık uzak durmalıydı. Uzun ve çok dolaylı yollardan anlatılmış olmasına karşın bu uyarı babamın kuru bir çıra gibi parlamasına yetti. İçinde zibil, süprüntü, gübre, bunalmış büyücüler, şeytan karı gibi sözlerin de bulunduğu bir sövgüler denizine dalmasına, havanelinin havanda çıkardığı tek düze sesler benzeri, tek düze homurtularla bunları yinilemesine, ilaçlar, kadın aklı ve Yahudilere ilişkin daha nice, çok da övücü olmayan sözcükler sıralamasına neden oldu. Selma eğer gebe olmasaydı kocasının onu döveceğini, bir yandan da gebe olmasaydı böyle bir sorunun ortaya çıkmayacağını düşündü kendi kendine. Kendi kendini rahatlatmak için çok akıllıca davranıp anne olmanın getireceği mutluluğun böylesi tatsız durumları unutturacağını yineledi. Muhammed bir tür ceza olsun diye o zehirleyici Sira'nın eve gelmesini yasakladı. Babamın şivesi tipik Granada şivesiydi. Ölünceye değin de konuşması değişmedi. Örneğin anneme Silma, odalığına Virda, kapıya Bab yerine Bib, kentimize Girnata, sultanın sarayına da El Himra derdi. Öfkesine eşdeğer bir özen göstererek her iki eşinin de yatak odalarından lahusalık dönemlerinin bitimine dek uzak durdu. Bu olaydan iki gün sonra Verda'nın sancıları başladı. Akşama doğru sancılar seyrekleşti, ancak sabaha karşı sancılar sıklaşınca kendini tutamayıp bağırmaya başladı. Babam komşumuz Hamza'ya koşup kapısını vurdu ve çok değerli, becerikli, yetenekli olan annesine Verda'nın doğum yapmak üzere olduğunu haber vermesini istedi. Yaşlı kadın birkaç dakika sonra beyaz bir çarşaf giymiş olarak elinde geniş bir tas, bir havlu ve bir parça sabunla geldi. Elinin uğurlu olduğu, doğumlarında bulunduğu bebeklerin kızdan çok oğlan olduğu söylenirdi. Öğlene doğru kız kardeşim Meryem doğdu. Babam ona zor baktı. Şimdi gözleri, seni düş kırıklığına uğratmayacağım diyen Selma'ya çevrilmişti. Selma da Sara'nın yanılmaz tahminlerine ve onu pek çok kez inandırmaya çalışmasına karşın kesin kes emin olamazdı elbette. Daha ilk gün kuşkular içinde, en büyük dileğinin gerçekleşmesi için dualarla geçti. İki günün sonunda dayı oğlu ona Ümmül Hasan, Hasan'ın annesi dediği zaman bütün sıkıntısı son buldu. Doğumumdan bir hafta sonra babam Berber Hamza'yı beni sünnet etmesi için çağırdı, bütün arkadaşlarına bir şölen verdi. Annemle Verda daha iyileşmedikleri için konukları iki büyük anne ve hizmetçiler ağırladılar. Annem törende bulunamadı fakat sonradan bana konukları görmek ve konuştuklarını duymak için odasından gizlice çıktığını söyledi. O gün öylesine coşkuluydu ki en küçük ayrıntılar bile belleğine kazınmıştı. Fıskiyeden fışkıran sularıyla, çevreye yayılan binlerce damlacıkla havayı serinleten oymalı mermer havuzun çevresinde toplanmış olan konuklar, Ramazan başlangıcı olduğu için İnananlar arasına katılışımı kutlarken bir yandan da oruçlarını açıyor olduklarından sağlıklı bir iştahla yiyip içtiler. Ertesi günü bir gün önceden kalan yemeklerden yiyen annemin anlattığına göre şölen ancak bir sultan sofrasına denk tutulabilirdi. Baş yemek yeni başlayan mevsime uygun olarak bal, kişniş, nişasta, badem, armut ve cevizle pişirilmiş kuzu eti maruziya idi. Ayrıca oğlak eti ve yeşil kişniş otuyla pişirilen yeşil tafaya ile kişniş tohumları ve oğlak etiyle pişirilen beyaz tafaya vardı. Sarımsaklı ve peynirli salçalarla güvercin, tarla kuşu, safran ve sirke ile terbiye edilip fırında pişirilmiş ada tavşanı ve daha en azından bir düzine yemek türü. Tanrı'nın kendisinin ve ailesinin üstüne yağdırdığı felaketlerden önce evinde yer alan bu görkemli şöleni bütün ayrıntılarıyla sık sık anlatırdı annem. Çocukluğumda onun anlattıklarını dinlerken yumuşak beyaz peynirle yapılıp üstüne tarçın serpiştirildikten sonra balla tatlandırılan sıcak tatlı, mücebbenata, badem ve hurma ezmesiyle yapılan kurabiyeleri, gül suyuyla kokulandırılmış çam fıstığı ve fındıkla doldurulmuş böreklere sıra gelmesini sabırsızlıkla beklerdim. Annem bu şölende konukların içki adına yalnızca orjat içtiklerine yemin ederdi. Şarap içilmemesinin nedeninin kutsal ay Ramazan olduğunu belirtmeyi unutmazdı. Endülüs'te sünnet törenleri dinsel amaçların tümüyle unutulduğu törenlerdi. Bu törenlerin en ünlüsü, günümüzde bile dilden dile dolaşan pek çok kişinin öykündüğü ama tüm çabalara karşın benzerini yapamadığı düğün, Toledo'lu Emir İbn Zünnun'un torunu için yaptırdığı sünnet düğünüdür. Bu düğünde şarap ve her türlü içki su gibi akmış, yüzlerce güzel köle kız Yahudi Dani'nin çalgıcıları eşliğinde dans etmiş. Annemin anlattığına göre benim sünnetimde de çalgıcılar ve ozanlar varmış. Babamın onuruna okunan dizeleri bile anımsıyordu annem. Oğlunun sünnetiyle ışık daha parlak şimdi. Tıpkı fitile düzeltilen mumun daha çok ışık verdiği gibi. Erken dönem Saragossa ozanlarından birinin yazmış olduğu bu beyti, berberin kendisi birkaç tondan söyleyip yemeğin sona erdiğini ve gerçek törenin başladığını belirtmiş. Babam balkona çıkıp beni kucağına almış. Bu arada konuklar berberle henüz sakalı çıkmamış bir delikanlı olan çırağının çevresinde toplanmışlar. Hamza çırağına işaret vermiş. Çırak elindeki fenerle her konuğun önünde durarak bütün avluyu çepçevre dolaşmış. Berbere küçük armağanlar verilmesi gerekiyormuş. Geleneğe göre herkes önünde duran çırağın alnına paralar yapıştırıyor, çırak da yüksek sesle parayı verenin adını söylüyor, teşekkür ediyor ve yanındakine geçiyormuş. Herkesten para toplandığı zaman berber iki büyük lamba istemiş, bıçağını kınından çıkarmış, Kur'an'dan duruma uygun birkaç ayet okumuş ve bana doğru eğilmiş. Annemin sık sık anlattığına göre o anda sanki önlem almak istiyormuşum gibi attığım çığlık bütün mahallede çınlamış, sonra da daha ben küçücük bedenimin bütün gücüyle sanki gözlerimin önünden şeytanların tümü geçiyormuşçasına bağırırken şenlikler, lavta, flüt, rebap ve tef sesleriyle sahura dek sürmüş. Fakat evdeki şenliklere katılamayacak koşullarda olanlar da vardı. Her zaman Hali, dayım dediğim ve o sıralar Elhamra Sarayı katiplerinden olan dayım Ebu Mervan, şölene çok geç ve yüzü asık gelmiş. Herkes merakla çevresini almış, annem kulak kabartmış. Kulağına çarpan bir cümle, artık başına gelmez sandığı bir karabasan gibi gelmiş ona, sırtından aşağıya kaynar sular dökülmüş. Büyük yürüyüşten beri mutlu geçirdiğimiz bir tek yıl bile olmadı. O uğursuz yürüyüşten söz ettikçe annemin tıpkı gebeliğinin ilk haftalarındaki gibi midesi bulanıyor, bulanık anıları arasında kendini ıssız, dar bir sokakta, çamur içinde oturmuş, ıslanıp buruşmuş, çamurlara batmış, kırmızı giysisinin eteğini gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü örtmek için kaldırmış, 10 yaşındaki bir kız çocuk olarak görüyordu. El Bayazin'de en güzel, en çok övülen kız bendim ve büyük annen, Allah rahmet eylesin, beni kem gözlerden korusun diye biri giysimin içine biri de dışına tıpatıp benzeyen iki muska takmıştı. Fakat o gün hiçbir şeyin yararı olamazdı. O sıralar Sultan Ebul Hasan Ali gücünü dünyaya göstermek için iki günde bir, iki haftada bir askerlerine gösterişli yürüyüşler yaptırmaya karar vermişti. Fakat tek büyük olan Tanrı'dır ve Tanrı böbürlü insanları sevmez. Sultan kendisi ve mahiyetindekiler için Elhamra'da, Kırmızı Tepe'de, Hayınlık Kapısı yanında özel yerler yaptırmıştı. Ziyaretçileri orada kabul ediyorlar, ülke sorunlarını orada konuşup çözümlüyorlardı. Bu arada sultanlığın her köşesinden, Ronda'dan Besta'ya, Malaga'dan Almeria'ya kadar her yerden birlikler geliyor, sonu gelmez yürüyüşler yapıyorlar, sultana sağlık ve uzun bir yaşam diliyorlardı. Granada'dan ve çevre köylerden insanlar erkenden Elhamra'nın eteğinde, gömütlüğün yakınındaki Sabika sırtlarında yukarıda yer alacak törenleri görebilmek için toplanıyordu. Sokak satıcıları terlik, şeker, kurabiye ve portakal çiçeği satmak için erkenden tepede kendilerine yer arıyorlardı. Yürüyüşün 10. günü, Hicri 882 yılının son gününe rastlıyordu. Her zaman gösterişsiz kutlamalarla karşılanan yeni yıl, bu sürekli törenlerin geliş gidişleri arasında neredeyse unutulup gitti. Bu törenler yılın ilk ayı olan Muharrem ayında da sürecekti. Kardeşleri ve yeğenleriyle her sabah Sabika sırtlarına giden annem, izleyicilerin sayısının günden güne arttığının ve her gün yeni yüzler gördüğünün ayrımına varmıştı. Sokakları sarhoşlar dolduruyor, hırsızlıklar çoğalıyor, gençlerin oluşturduğu çeteler arasında kan dökülesiye çatışmalar ve kavgalar oluyordu. Bir kişi öldürülmüş, birçoğu yaralanmış, tüccarların inzibat amiri olan muhtesip, polis çağırmak zorunda kalmıştı. Olaylar bu noktaya varınca sultan daha çok kan dökülmesinden ve daha büyük bir kargaşanın yer almasından korktuğu için bu törenleri durdurmak gereğini duymuştu. Böylece Hristiyan takvimine göre 25 Nisan 1478 gününe rastlayan 22 Muharrem 883 günü törenlerin sona ermesini, fakat son gün törenlerinin önceki haftalarda yer alanlardan çok daha büyük ve çok daha görkemli olmasını buyurmuştu. O gün Sabika'da çevredeki köy ve kasabalardan gelen peçeli veya peçesiz kadınlarla her sınıftan erkekler bir aradaydı. Kentin aralarında annemin de bulunduğu çocukları yeni giysileri içinde sabahın erken saatlerinden beri sokaktaydılar ve bakır paralarla Malaga'nın ünlü kuru incirlerinden satın alıyorlardı. Gitgide büyümekte olan kalabalıklar arasında hokkabazların, ip cambazlarının, akrobatların, maymun besleyicilerin, dilencilerin, Sabika'nın her yanında her zaman görülebilecek gerçek veya yalancı körlerin ilkbahar olduğu için para karşılığında kısraklarla çiftleştirdikleri aygırları iplerinden tutmuş köylülerin dolaştıkları görülüyordu. Annem anılarını anlatmayı sürdürüyordu. Bütün sabah boyunca eğlenmiş, dört nala koşan atları üstünde ayağa kalkıp tahtadan yapılmış bir hedefe çomaklar atan tavla oyuncularını izlemiştik. Kimin en başarılı olduğunu göremiyorduk, fakat tepeden, Ettabla diye bilinen yerden bize kadar gelen sesler kimin kazandığı veya yitirdiği konusunda hiç yanılmadan bilgi edinmemizi sağlıyordu. Birden gökyüzünde kapkara bulutlar belirdi. Öylesine apansız gelmişlerdi ki, güneşin ışığı bir cinin üfleyip söndürdüğü lamba gibi kararıvermişti. Gün ortasında gece olmuştu. Sultan buyruk vermeden oyun durdu. Çünkü herkes evrenin ağırlığını omuzlarında duyuyordu. Şimşek çaktı, yıldırım düştü, bir şimşek daha çaktı. Boğuk boğuk gürlemeler duyuldu, arkasından gök delinmişçesine bir yağmur başladı. Bunun bir afet değil de bir fırtına olduğunu bildiğimden o denli büyük bir korku duymadım. Sabika'yı dolduran binlerce kişi gibi ben de sığınacak bir yer aradım. Ağabeyim elimden tuttu, onun bu davranışı bana güven verdi. Ağabeyimle birlikte daha şimdiden çamur denizine dönüşmüş yolda koşmaya başladık. Birden bizden birkaç adım ötede birkaç yaşlıyla birkaç çocuk yere düştü. Onların ayaklar altında çiğnendiğini gören kalabalık korkuya kapıldı. Hava daha kapkaranlıktı. Korku çığlıklarıyla acıdan kaynaklanan çığlıklar birbirine karıştı. Benim de adımlarım karıştı. Ağabeyimin elini bıraktım. Sırılsıklam olmuş giysimin eteklerini toplamaya çalışıyor, başaramıyordum. Su dizlerime yükselmişti sanıyorum. Herkesten çok ben bağırıyordum. En az 5-6 kez düştüm ama ayak altında çiğnenmeden kalkmayı başardım. Bir ara çevremdeki kalabalığın azaldığını ve yavaşladığını ayrımsadım. Çünkü yol tepeye doğru çıkıyordu. Tepeden inen dalgalarsa büyüyerek iniyordu. Hiç kimseyi ve bulunduğum yeri tanımadığım için durup kardeşlerime ve yeğenlerime bakındım. Sonra kendimi bir sundurmaya atarak yorgunluktan ve umutsuzluktan bitkin, derin bir uykuya daldım. Bir iki saat sonra uyandığımda hava biraz daha az karanlıktı. Yağmur daha bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Her yandan gelen ve kulakları sağır edercesine güçlü bir gök gürültüsü üstünde oturmakta olduğum büyük taşı bile titretti. Bu sokaktan aşağı daha önce birkaç kez yürümüştüm. Fakat şimdi sokağı bomboş ve akmakta olan selle ikiye bölünmüş olarak görünce nerede olduğumu bilemedim. Giysilerim sırılsıklandı. Soğuktan titriyordum. Koşarken sandallarımı yitirmiştim. Saçlarımdan aşağı buz gibi sular akmakta, ağlamaktan yanan gözlerime dolmaktaydı. Titriyordum. Öksürmeye başladım. Bir ara bir kadın sesinin beni çağırdığını duydum. ''Buraya gel kızım.'' Çevreye bakındım. Benden çok yüksekte, kemerli bir pencereden bana el sallamakta olan çizgili bir şal örtünmüş bir kadın gördüm. Annem bana tanımadığım bir eve girmememi ve o yaşımda yalnızca erkeklere değil, kimi kadınlara da güvenmemem gerektiğini birçok kez söylemişti. Az önce beni çağıran kadın aşağı inip, benden 30 adım ötede ve yolun benim bulunduğum kıyısındaki ağır bir tahta kapıyı açtı. Bana güven vermek için hemen, ''Seni tanıyorum.'' dedi. ''Kitapçı Süleyman'ın kızısın sen. Allah'tan korkan, onun yolundan ayrılmayan iyi bir adam o.'' Kadın konuşurken ona doğru yürüdüm. ''Seni birçok kez onunla Konesyar çıkmazında, avukatın karısına, teyzen Tamime'ye giderken gördüm. Görünürde hiçbir erkek olmamasına karşın peçesiyle yüzünü kapatmıştı. Ben girdikten sonra kapıyı kapatınca açtı yüzünü. Elimden tuttu, az ileride bir açı yaparak kıvrılan dar bir geçitten geçirdi. Yine el ele, yağmur altında küçük bir avludan koşarak geçtik. Dar ve dik bir merdivenden odasına çıktık. Beni yavaşça pencerenin önüne çekti. ''Bak görüyorsun.'' dedi. ''Tanrı'nın öfkesi bu.'' Merakla pencereye yaslandım. Mauror tepesindeydim. Sağımda Elhamra'nın yeni kasbası, solumda uzakta mahallemiz El Bayazze'nin kenti çevreleyen duvarlar üstünde yükselen beyaz minareleriyle eski kasba. Sokaktan sağır edici bir gürültü geliyordu şimdi. Sesin nereden geldiğini anlamak için aşağıya baktığım zaman korkuyla bağırmaktan kendimi alamadım. ''Beni kurtarın hanım.'' ''Tanrım, sen bize acı. Nuh tufanı bu.'' diye mırıldandı. O yürüyüş gününün korkunç uğursuzluğunu ne annem unutabildi ne de o gün Granada'da bulunanlar. Gitgide kabaran seller, köpüklü fakat durgun akan Darro, geçtiği koyağı, yolunun üstündeki her şeyi, bahçeleri ve bağları silip süpürerek binlerce ağacı, dev gibi kara ağaçları, yüzyıllık ceviz ağaçlarını, badem ağaçlarını, meşe ağaçlarını, dağ meşelerini köklerinden söküyor, kente girmeden önce tıpkı bir Tatar akıncısı gibi yolunun üstünde bulduğu her şeyi yağmalayarak kent merkezine doğru ilerliyor, karşısına çıkan her şeyi yutuyor, yüzlerce evi, dükkanı, depoyu yerle bir ediyor, köprüleri aşarak evleri yıkıyordu. Akşama doğru selin sürükledikleri ırmak yatağını doldurduğu için büyük caminin avlusu, tüccarların kaseriyesi, kuyumcularla demirciler arastası sel sularında oluşmuş büyük bir göl içinde kalmışlardı. Kimse kaç kişinin boğulduğunu, kaç kişinin yıkıntılar altında kaldığını veya sel sularıyla sürüklendiğini bilmiyordu. Akşamleyin Tanrı karabasanın kalkmasına izin verdi. Seller yıkıntı döküntüyü kent dışına taşıdı. Sular geldiklerinden daha çabuk çekilip gitti. Gün doğarken kurbanları daha güneşte parlamakta olan toprak üstünde durmaktayken ölüm bizlerden hayli uzaklaşmıştı. Annem, Granada'nın günahlarına bir karşılıktı bu dedi. Çok bilinen bir sözü yineleyerek Tanrı, kendisinin eşiti olmadığını göstermek için böbürlü, yoz, adaletsiz, ahlakı bozuk, Nasri Sad'ın oğlu Ebul Hasan Ali'yi Granada'nın adı batasıca 21. Sultanını cezalandırmak istemişti. Tahtı ele geçirmek için babasını hapse attırmış, yalnızca kendisi güçlü olsun diye sultanlığın en soylu ailelerinin oğullarının, bu arada kahraman İbni Süreyç'in de kafalarını kestirmiş. Anneme göre sultanın en iğrenç suçu, özgür doğmuş bir kadın olan eşi, amcası Solak Muhammed'in kızı Fatma'yı yüzüstü bırakıp, Isabel de Solis adındaki köle bir Hristiyan kızın adını Süreyya olarak değiştirerek onunla evlenmesiydi. Annem bana şöyle anlatmıştı. Söylenenlere göre tam o sabah sultan Rumiye'nin hamamına gitmek için saraylıların Mersinli bahçede toplanmalarını buyurmuştu. Annem, Onun o insanlığa sığmaz davranışını anımsarken bile şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Gözlerini gökyüzüne kaldırıp "Tanrım beni bağışla" diye yineledi öyküsünü sürdürmeden önce. Yıkanmaları bittikten sonra sultan herkese Süreyya'nın giderken bıraktığı hamam tasından su içmeye çağırmış. Herkes sudan içtikten sonra suyun tastan aldığı olağanüstü tadı öven dizeler, şarkılar söylemiş. Sedirde gururla oturup yerinden kıpırdamayan vezir Ebul Kasım dışında herkes, onun davranışı sultanın gözünden kaçmamış, vezire davranışının nedenini sormuş. Ebul Kasım, "Efendimiz" diye yanıt vermiş. "Eğer o salçadan tadarsam keklik içinde iştahım açılır diye korkuyorum." "Annem, Tanrım beni bağışla" diye yineledi. Bir yandan da gülmekten kendini alamıyordu. Bu öyküyü Endülüs'ün ileri gelenlerinin birçoğundan dinledim ama gerçekte kimin kastedildiğini bilmiyorum. Granada'da herkes o uğursuz yürüyüş gününden sonra sultanın uygunsuz yaşamından ötürü sonunda Yüce Tanrı'nın sabrının taştığını düşündü. Herkes bu konuda düşündüğünü söyledi, şiirler yazıldı, bilmeceler soruldu ya da eski atasözleri o güne uydurularak yeniden söylendi. Sultanın başkent üstüne yağan felaket karşısındaki tepkisi dedikodulardan daha tedirgin ediciydi. Bu korkunç sel baskını Yüce Tanrı'nın bir uyarısı sayacak yerde, dünyasal tatların geçici olduğu, yaşamın çabuk geçip gittiği, dolayısıyla gününü gün etmek gerektiği sonucuna vardı. Böyle bir sav bir ozan için akıllıca sayılabilirdi ama ülkesi tehlikede olan 50 yaşına varmış bir yöneticiye yakışmıyordu. Sonunda hekimi İshak Hamun'un tüm uyarılarına karşın kendini tümüyle eğlenceye verdi. Çevresine güzel cariyeler, ahlak anlayışları kuşku götürür ozanlar topladı. Bu ozanlar çıplak dans eden kızları, gencecik oğlanları öven Afyon'u zümrütle, esrar dumanını buhurla karşılaştıran şiirler yazdılar, geceleri yıllanmış beyaz ve kırmızı şarap için şarkılar söylediler. Altından yapılmış kocaman bir şarap kasesi elden ele, dudaktan dudağa dolaştırılıyor, son damlasına kadar şarabı içip kaseyi boşaltan sakiyi çağırıp kaseyi ağzına kadar doldurtmakla böbürleniyordu. Konuklara tabaklar içinde badem, cam fıstığı, fındık, kuru ve yaş meyveler, enginar, fasulye, türlü türlü börekler, turşular sunuluyordu. Bu sunuların doymak için mi yoksa susuzluğu artırmak için mi yapıldığı belli değildi. Çok sonraları, Roma'da bulunduğum sıralar öğrendiğime göre, İçki içerken çerez yeme alışkanlığı eski Romalılarda da yaygınmış ve bu tür yiyeceklere nucleus adı verilirmiş. Granada'da bu tür yiyeceklere verilen nucul adı acaba nucleus'tan mı gelmekteydi? Her şeyin kökenini yalnızca Tanrı bilir. Kendini tümüyle eğlenceye veren sultan devlet işlerini yasa dışı yollarla vergiler toplayan kişilere bıraktı. Ücretlerini alamayan askerler ailelerini geçindirmek için giyeceklerini, atlarını ve silahlarını satmak zorunda bırakıldı. Güvensizliğin ve gelecek korkusunun egemen olduğu, her subayın yükselişinin ve düşüşünün nedenlerinin bilindiği ve bu konuda türlü yorumların üretildiği, içkili eğlence dedikodularının hizmetçiler ve konuklarca saray duvarlarının dışına sızdırıldığı kentte, sultanın ve Süreyya'nın adlarının anılması bile sövgülere ve ilenmelere neden oluyor, İnsanları başkaldırı sınırına getiriyordu. Kimi cuma vaizleri, inananlar önünde ahlak bozukluğuna, yoldan çıkmışlara verip veriştiriyor, kuşku duyulmasına yer bırakmayacak biçimde, dolaylı yollardan durumu anlatıyor, cemaatten ise imamın Allahu Ekber seslenişlerine yanıt verircesine, kin dolu bakışları Elhamra'ya çevrilmiş olarak, değişik ve uyumsuz tınılarla, Tanrı elini onlardan çekmiyor haykırışları yükseliyordu. Herkesçe kötülenmesine karşın sultan gözlerini halktan ayırmıyor, halk arasında konuşulanları kendisine iletenlere kulak veriyordu. Bu tür davranışı halkın onu daha da güvenilmez, acımasız ve adaletsiz bir insan olarak görmesine neden oluyordu. "Annem, kaç değerli kişi, kaç vatandaş, bir fesat ya da kıskanç bir komşunun kara çalması ya da söz iletmesi yüzünden sultanı küçük düşürmekle suçlanarak tutuklandı, zindana atılmadan ya da başları kesilmeden önce bir eşeğe ters oturtularak kent sokaklarında dolaştırıldı. Ebul Hasan, Süreyya'nın etkisiyle karısı Fatma ile iki oğlunun, Ebu Abdullah ya da Bu Abdil denen büyük oğlu Muhammed ile küçük oğlu Yusuf'un, Elhamra'nın kuzeydoğusunda kente tepeden bakan kare biçimindeki Komares Kalesi'nin bir kulesinde tutuklu olarak yaşamalarını buyurdu. Sultanın kapatması böylece kendi oğullarının tahta çıkacağını umuyordu. Saray böylece Fatma'dan yana olan sayıları çok fakat sakınımlı davranmak zorunluluğu duyanlarla sultandan çıkar umdukları için Süreyya'nın yanında yer alanlar arasında bölünmüştü diye anlatıyordu. Saraydaki yıpratıcı çekişmeler halkın uzun soğuk gecelerde sıkıntılarını dağıtmalarına yarıyorsa da sultana karşı gitgide büyüyen nefretin haklılığı Ebul Hasan'ın Kastilya'ya karşı tutumuyla kanıtlandı. Amca kızının üstüne bir Rumiye almakla, orduya gereken ilgiyi göstermemekle, ahlaka aykırı bir yaşam sürmekle suçlanan Ebul Hasan, fiziksel gözü peklikten pek yoksun olmadığından Hristiyanlarla savaşmaya karar verdi. İleri görüşlü danışmanları Fernando ile Isabel'in evlenmesinden sonra Aragon ve Kastilya'nın birleştiklerini, Müslüman sultanlığına saldırmalarına neden olacak herhangi bir hareketten kaçınmaları gerektiğini anlatmasına karşın o, bütün bu uyarılara hiç kulak asmadan Granada ile güçlü komşuları arasındaki ateşkesi bozarak yüz atlıyı 3 çeyrek yüzyıldan beri Hristiyanların elinde bulunan kaleyi kuşatmaları için gönderdi. Granada'daki ilk tepki halkın büyük sevinç gösterileri oldu. Ebul Hasan halkın gözünde azıcık saygınlık kazandı. Fakat kısa bir süre sonra sonu belirsiz bir savaşa gitmekte sultanın sorumsuzca davranıp davranmadığı düşünülmeye başlandı. Kastilyalılar ülkenin batıdaki en güçlü kalesi olan kayalık bir dağda ele geçirilmez gibi görünen Alhama Kalesi'ni aldılar, sultanın askerleri ise kaleyi geri almak için boşuna savaştılar. Müslümanların kazanma olasılığı bulunmayan büyük bir savaş başladı. Yenilgi kaçınılmazdı, geciktirilemezdi bile. Savaş 10 yıl sürdü ve olabilecek en onursuz biçimde sona erdi. Ayrıca da birçok sultanlığın yıkılmasına neden olan kanlı bir iç savaş başladı. Gerçekten Zahara'daki başarısından 200 gün sonra Ebul Hasan tahttan indirildi. Devrim 887 yılının Cemaziyelevvel ayının 27. günü 14 Temmuz 1482'de oldu. Yine o gün Fernando Genil Irmağı kıyılarında 5 gün önce kuşattığı Loja kasabasının surları altında konaklıyordu. Derken Granada'nın en deneyimli komutanlarından Ali El Attar komutasındaki bir Müslüman birliğin saldırısına uğradı. Gerçekten de unutulmayacak bir saldırıydı. Ebul Hasan'ın övünebileceği, Hristiyan ordusunda şaşkınlık yaratan birçok silah ve top, birçok çuvalın yüzlerce ölü ve tutsak bırakarak Kordoba'ya doğru çekilmesine neden olan bir saldırı. Fakat artık çok geçti. İyi haberler Granada'ya ulaştığı zaman devrim tamamlanmak üzereydi. Fatma'nın oğlu Boabdil'in Komares Kalesi'nden bir ipe tutunarak kaçmayı başardığı söyleniyordu. Boabdil hemen El Bayezid'e geldi. Ertesi gün yandaşları onun Elhamra'ya girmesini sağladı. Tanrı, Ebul Hasan'ın utku kazandığı gün tahttan indirilmesini uygun görmüştü. Yaradan'ın önünde dize gelmesi için büyük yürüyüş günü her yeri sele boğduğu gibi. Fakat yaşlı sultan yenilgiyi kabul etmedi, diye belirtti Selma. Yandaşlarını çevresine toplayıp Malaga'ya kaçtı. Oğlundan öç almak için hazırlığa girişti. Böylece ülke Kastilyalılar sevinçle bakan gözleri önünde birbirlerinin kuyusunu kazan iki bölüme ayrıldı. Annem, 7 yıl süren bir iç savaş dedi. Oğulların babaları öldürdüğü, kardeşin kardeşi boğazladığı, komşuların birbirine kuşku duyup hayınlık ettiği, El Bayazin'de kimsenin yolda tartaklanmadan, aşağılanmadan, kimileğinde boğazı kesilmeden Granada'nın büyük camisine ulaşamadığı 7 yıl. Anıları sanki bir düşteymiş gibi bulunduğu yerden birkaç adım ötedeki sünnet töreninden, tokuşturulan bardakların tok sesinden, uzaktan gelen seslerden başka olaylara kaymıştı. "O uğursuz yürüyüş," diye mırıldandı ve yarı uykulu derin derin içini çekti. "Selma, kardeşim, uyanıkken düş mü görüyorsun?" Halinin sesi annemi küçük bir kız olduğu günlere götürdü. Ağabeyinin boynuna sarıldı, alnına, omuzlarına, kollarına öpücükler yağdırdı. Bu gösteriden duygulanan ama yine de utanan, ciddi görünüşünün bozulacağından korkan dayım, geniş yenli ipek cübbesi, ve omuzlarını güzel bir biçimde saran kat kat taylasanı içinde yüzünde koruyucu ve mutlu bir gülümseyişin izi kas katı duruyordu. Onun görünürdeki soğukluğu Selma'yı hiç etkilemedi. Nitelikli bir erkeğin durumuna uygun düşmeyen bir biçimde hafifleşmeden duygularını açığa vuramayacağını çok iyi biliyordu. Ne düşünüyorsun? Bu soruyu babam sormuş olsaydı annem kaçamak bir yanıt verirdi. Fakat Halil karşısında başını örtmediği ve yüreğini tümüyle açabildiği tek erkekti. Günümüzde yer alan kötülükleri, yürüyüş gününü, sonu gelmez savaşı, bölünmüş kentimizi, her gün ölen insanları düşünüyordum. Halil baş parmağıyla kız kardeşinin yanağındaki bir damla gözyaşını sildi. İlk oğlunu dünyaya getiren bir annenin düşünceleri bunlar olmamalı dedi dayım ve ağır başlı fakat içtenlikli bir sesle "Peygamber size layık yöneticileriniz olacak der" diye ekledi. Selma ağabeyinin sözlerini yineledi. "Kema tekunu yuvella aleyküm." Sonra da "Ne demek istiyorsun? Sen şimdiki sultandan yana değil miydin? El Bayezid'in ondan yana olmasını sen sağlamamış mıydın? Elhamra'da büyük saygı gören sen değil misin?" diye sordu. 1. Kaset 1. Yüzün sonu.